إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle İslam'dan evvel müşriklerin neleri haram kıldıklarından bize birkaç tane misal vermişti. Kendi kafalarına göre haramlar tayin ediyorlardı. Helalleri ve haramları Allah Azze ve Celle'nin tayin etmesi gerektiği halde onlar kendi kafalarına göre haramlar, helaller tayin ediyorlardı. İnsanoğlu genellikle haramları helal görmek ister. Hiçbir şeyin haram olmasını istemez. Öyle biliriz, öyle zannederiz ama bu ayetler bize şunu ifade ediyor. İnsanoğlu sadece haramları helal yapmak istemiyor. Aynı zamanda bazen de helalleri haram yapmak istiyor. Kendi kendini kısıtlamak da istiyor. Demek ki İnsanda böyle bir fıtrat var. Demek ki insanoğlunun fıtratında bir takım şeylerin haram olması gerektiğini anlama mevcut. Demek ki insan Allah Azze ve Celle'den gelen vahye göre bir takım şeyleri kendisine haram olduğunu kabul etmezse bir takım helalleri haram yapmaya başlayacaktır. Ceza amelin cinsinden verilecek. Haramları helal yapmak isteyen kimselere Allah Azze ve Celle ceza olarak ileride kendilerine helal olan şeyleri haram yaptırtacak ve bu şekilde kendi kendilerini yine kısıtlayacaklar, yine kendi kendilerine zulüm yapmış olacaklar. Vahye dayanmış olsalardı hiç olmazsa Allah'ın haram dediklerini haram demiş olacaklardı. Vahye dayanmayınca İnsanların haram dediklerini haram derler. Vahye dayanmayınca nefislerinin ve şeytanlarının haram dediklerini haram derler. Demek ki insanoğlu haramdan kendisini kurtaramıyor. Demek ki insanoğlu Allah'ı bir kenara koysa bile, Allahsız bir dünyada yaşıyormuş gibi sanki haşa öyle kabul etse, Allah'ı kanun koyucu bir Allah olarak görmese, sadece yaratıcı ve rızık verici bir Allah olarak kabul etse, Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunları kabul etmese bile, demek yine de kendi kendine bir takım kanunlar koyacak ve bir takım şeyleri kendisine yasaklayacaktır. Bugünkü dünyanın hali de bundan ibarettir. Allah'ın haram dediklerini haram demeyenler, başka bir takım şeyleri kendi kendilerine yasaklamaktadırlar. Batı medeniyeti Allah'ı bir kenara koymuş, Allah'ın haram dediklerini kabul etmemiş ve güya bilimin ve aklın haram diyeceği şeyleri haram kabul edeceğini bildirmiş, fakat ona da uymamış, bilimin ve aklın haram olması gerektiğini söylediği şeylere uymamış, onları helal etmiş ve haram olması gereken, bilim tarafından da kabul edilen, haram olması gereken şeyleri helal kabul ederken, diğer taraftan da helal olması gereken bir takım şeyleri de o medeniyet kendi kendine veya insanlara haram etmiştir. Madem ki bir takım şeyler haram olacaktı, o halde Allah'ın dediği şekilde olması daha doğru olmaz mıydı? Madem ki bir takım kanunlara tabi olacaktınız, madem ki kanunsuz yaşamak mümkün değil, o halde Allah Azze ve Celle'nin kanunlarına göre yaşasaydınız daha iyi olmaz mıydı? İşte Allah Azze ve Celle Mekke müşriklerini bize misal verirken aslında bugüne de temas edebiliyor. Kur'an'ın ayetleri bütün zamanlara bu şekilde temas eder. Kur'an'ın ayetlerinin, Kur'an'ın evrensel oluşu işte bir de böylece ortaya çıkar. Allah Azze ve Celle öyle ifadelerle meseleyi ortaya koyar ki bütün zamanlara hitap eder. Bütün mekanlara, bütün insanlara hitap eder. Sadece filan zaman içindir diyemezsiniz. İfadelere bakacak olursanız bütün zamanları içine alacak şekilde genel ifadelerle geldiği anlaşılır. Onların mantıkları ortaya konulur. Öyle kelimeler kullanılır ki siz onu sanki bugün nazil oluyormuş gibi anlayabilirsiniz. Allah Azze ve Celle'nin kelamını anlamak isteyenler bugün nazil oluyormuş gibi okuyacaklar. Sanki bugünkü kafirleri okuyacaklar. Kur'an kafirlerden, Mekke müşriklerinden, firavunlardan, nemrutlardan bahsederken aslında zaman bütün zamanlardaki firavunlara, nemrutlara temas eder. Bütün zamanların müşriklerine temas eder. Allah Azze ve Celle hepsini görmemizi, hepsini anlamamızı ister bizden. Fakat insanlar Kur'an okurken hikaye gibi okurlarsa, bugün için gelmiş olan bir kitap gibi değil de 1400 sene evvelini anlatan bir kitap gibi okuyacak olurlarsa, Kur'an'ı tarihselci bir mantık içerisinde ele alacak olurlarsa, elbette ki Kur'an'ın mesajını anlamış olamazlar. Allah Azze ve Celle insanoğlunun fıtratını ortaya koyuyor. Demek ki insanoğlu sadece haramları helal yapmak istemiyor. O elbette ki insanda olan en güçlü duygulardandır. Fakat sadece o yok insanda. İnsanoğlu aynı zamanda helal olan şeyleri haram yapmak da istiyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde dinde aşırı gidenlere zamanında İslam'dan evvel, peygamberimizden evvel dinde aşırı gitmiş, bir takım helalleri haram etmiş olanları anlatırken aslında bizim de bu şekilde yapma ihtimalimizle temas etmiş oluyor. Demek ki biz de aynı hataya düşebiliriz. Haramları helal etmek nasıl yanlış ise aynı şekilde helalleri haram etmek de öyle yanlış. Çünkü her iki halükarda da Allah değildir kanun koyan, insan kanun koyan olmuş olmaktadır. Halbuki insanın kanun koyma yetkisi yok. Allah Azze ve Celle onları belirtebilirdi. İnsanoğlu ister harama helal desin, isterse helale haram desin fark etmez. Sonuçta kendisini ilahlaştırmış olur. Veya ilahlık taslayanların ilahlığını kabul etmiş olur. Onlara bu yetkiyi tanımakla kendisini onların kulu durumuna getirmiş olur. Artık onlara yapmış olduğu itaat de onlara ibadet hükmüne geçer. Allah Azze ve Celle işte bizi bundan men etmek için bunu bize anlatıyor. Peygamberimizin evine gelmiş olan üç kişiyi bize hadis kitapları aktarırlar. Allah Resulü'nün evine gelmişler ve Efendimizin hanımlarına sormuşlardı. Peygamberimizin evdeki vaziyetini öğrenmek istiyorlardı. Eve geldiği zaman ne yapar, nasıl davranır diye sordular. Onlar da sizin gibi dediler, normal davranıyor. Bazen Kur'an okur, bazen namaz kılar, bazen bize yardım eder, bazen bizimle sohbet eder. Normal yani dediler evdeki vaziyeti. Bunun üzerine o üç kişiden bir tanesi dedi ki, o peygamber olduğu için az yapıyor, zaten günahı yok ki onun. Günahı olmadığından dolayı az yapıyor. Bizim günahlarımız olduğu için biz daha çoğunu yapmalıyız. Ben bundan sonra evlenmeyeceğim dedi biri. Karımı boşayacağım, bir daha da evlenmeyeceğim dedi. Diğeri de bundan böyle her gün sabaha kadar namaz kılacağım, geceleri uyumayacağım dedi. Diğeri ise ben de bundan böyle her gün oruçlu olacağım, oruca ara vermeyeceğim dedi. Ve böyle deyip gittiler. Allah Resulüne onların bu konuşmaları haber verildi. Evimize geldiler ya Resulallah, böyle soru sordular. Biz de evdeki durumunun normal olduğunu söylediğimiz zaman azımsadılar. Ve biz daha çok yapmalıyız dediler ve böyle söyleyip gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin nasıl helak edildiğini bildiği için, geçmiş ümmetler nasıl bozuldular onu bildiği için, geçmiş ümmetler nasıl dinden imandan soğudular, aşırı gittiklerinden dolayı bu hale geldiler onu bildiği için Efendimiz öfkelendi. Rahmet peygamberi öfkelendi ve dedi ki, yüzü kıpkırmızı oldu öfkesinden, vallahi dedi, en takva olanınız benim. Benden daha takva sahibi olamazsınız. Ve ben evlenirim de, ben geceleri uyurum, namazda kılarım. Ben bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam. Her kim benim sünnetimden yüz çevirecek olursa o benden değil. Her kim benim sünnetimi aşacak olursa o benden değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korkuyordu. Ümmetinin de diğer ümmetler gibi helak olmasından korkuyordu. İnsanlar böyleydiler, peygamber onu biliyordu. Önce kendi kendilerine helalleri bile haram ederler. Güya takva olacaklarını zannederler bu şekilde. Takvanın her şeyi haram etmek olduğunu zannederler. Ondan sonra da kaldıramazlar. Motorları çekmez ve ondan sonra dinden imandan tamamen soğurlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiği için ümmetini bu hatadan korumaya çalışıyordu. Çünkü o çok iyi biliyordu ki Hazreti İsa'nın ümmeti bu şekilde saptı. Bugün yeryüzündeki dinsizliğin en büyük sebebi Hristiyanlık ve Yahudilik olmuştur. Dinde aşırı gitmelerinin sonucunda insanlar dinsizleştiler. Gerek itikattaki aşırılıkları, Hazreti İsa hususundaki hataları, o konudaki aşırılıkları, ona olan aşırı muhabbetleri onu tanrılaştırmaya götürdü. Bir insanı tanrılaştırınca tabii ki din zayıflamaya başladı, insanlar soğumaya başladılar. Bir kısım düşünceli insanlar anlıyorlardı, bu dinde bir hata var, bir insanı tanrılaştırıyordu çünkü. Diğer taraftan dinde aşırı gitmenin bir başka şekli olan ruhbanlık, evlenmeyeceksin, en takva sahibi olan evlenmeyeninizdir dedi Hristiyanlık. Kilise böyle ilan edince, kadınları düşman gibi gösterince, onları cehennemlik bir varlık olarak ilan edince, onlara yaklaşmanın insanı cehenneme götüreceğini ilan edince, kadının ruhu var mıdır, yok mudur, hayvan mıdır, insan mıdır diye tartışmaya başlayınca, en muttaki olan, onlardan en uzak durandır, yemeyen, içmeyen, dağlarda yaşayan, mağaralarda yaşayan, toplumsal hayattan uzak durandır deyince, insanı toplumdan uzaklaştırınca işte o zaman insanlar da dinden uzaklaştılar. Bugün yeryüzündeki dinsizliğin, ateizmin temelinde bu hatalar yatıyor. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda yeryüzünde ateizm mevcut değildi. 3-5 insan ateist olabilir, ondan bahsetmiyorum. Kitleler halinde, milletler halinde, mesela bazı milletlerin sosyalistleşmesi gibi bir durum söz konusu değildi. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda ne kapitalizm ne de ona karşı tepki olarak doğmuş olan sosyalizm gibi bir takım ideolojiler doğmamıştı. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu zamanlarda ateizm diye bir bela ortaya çıkmamıştı. Çünkü hak din insanları dinden uzaklaştırmaz. Allah Azze ve Celle insanı İslam fıtratı üzere yaratmaktadır. İslam fıtratı üzere yaratılmış olan her doğan çocuk İslam fıtratı üzere İslam'a uygun bir şekilde, İslam'a temayüllü bir şekilde, dini kabul edebilecek bir şekilde yaratıldığı halde, eğer bir takım insanlar dinsizleşiyorsa, o zaman din yanlış bir şekilde ortaya konulmuştur, ondan dolayıdır. İnsanların içerisinde kötü niyetli olan 3-5 tanesi de olabilir. Fakat eğer kitleler halinde böyle bir hata işleniyorsa, o zaman dinin yanlış şekilde ortaya konmuş olmasından kaynaklanır. Eğer birileri dini bir takım güçlerin, kralların emrine verecek olursa, hakim güçlerin istediği şekilde fakir fukarayı sakinleştirmek için bir afyon gibi kullanacak olursa, yahut da insanlara yemeyin, içmeyin, evlenmeyin diyecek olursa, takva olmak bununla mümkündür diyecek olursa, elbette ki insanlar dinden ve imandan soğuyacaktır. Yanlış din, dinsizliği doğuracaktır. Ve işte öyle de oldu. Batı ne zaman ki yeryüzündeki hakimiyeti eline geçirdi, 18. asırdan, 19. asırdan itibaren yeryüzünde ateist felsefeler zuhur etmeye başladı. Batı medeniyetinin sonucuydu bu. Batı'nın yanlış dini asırlarca kilise, bilim ile çatışınca bilim adamları dinsizleşti. Kitleler halinde ruhbanlık yüzünden insanlar dinsizleşti. İşte bütün bunların sonucunda ateist felsefeler zuhur etmeye başladı. Dinde aşırı gitmenin sonucuydu bunlar yani. İnsanlar demek ki takva sahibi olacağız derken, dinde aşırı giderlerse tamamen dinsizliğe sebebiyet vermektedirler. İşte Allah Azze ve Celle bizi bu hususta ikaz etmek istiyor. Geçmiştekiler Amr İbni Luhay gibiler bir takım şeyleri haram kıldılar, peygamberlerin getirdiğini değiştirdiler. Allah'ın peygamberleri onlara bunlar haram kılmamıştı. Kendi akıllarınca bir takım şeyler haram kılıyorlardı ama mesela bir hayvanın doğurduğu eğer erkek ise onu kadınlara haram kılıyorlardı. O yavruyu artık kadınlar yiyemez diye düşünüyorlar, öyle kabul ediyorlardı. Dişi doğarsa onu ancak o zaman dişilerin de yiyebileceğini söylüyorlar. Erkek ve dişinin o dişi olan yavru hususunda ortak olduğunu kabul ediyorlardı. Eğer ölü olarak doğacak olursa ancak o zaman kadınların da ondan yiyebileceğini söylüyorlardı. Kadın ve erkek ölüde ortak idiler. Dişide ise demin ifade ettiğimde küçük bir hata oldu. Dişide ise dişiyi olduğu gibi bırakıp onu yememeyi tercih ediyorlar. Onun büyümesine izin veriyorlardı. Demek ki kendi kafalarına göre bir takım kurallar, kanunlar vaz ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ise bütün bunların kendi kafalarından uydurma olduğunu söyledi. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Hiçbir deliliniz yoktur deniliyordu onlara. Bir takım haramlar vaz ederken elbette ki bir delile dayanmak icap ederdi. Fakat hiçbir delile dayanmaksızın bunları söylüyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle işin doğrusunu onlara ortaya koymak istedi. Nas geldi ve haramın helalin ne olduğunu ortaya koydu. Demek ki insanoğlunun böyle bir yetkisi mevcut değil. İnsan bir şeye haram diyecekse demek ki Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre haram diyecek, helal diyecek. İnsanın böyle bir yetkisi olmadığını Kur'an-ı Kerim açıklıyor. İnsanlar vahye uymadıkları zaman demek ki başka şeylere uymak zorunda kalıyorlar. Amr bin Luhayların kanunlarına uyuyorlar. Bugün bizim Avrupa'nın kanunlarına uymamız gibi. Allah'ın dediklerini terk edenler bir takım insanların dediklerine tabi oluyorlar. Sonuçta Allah mı daha iyi bilir, onlar mı daha iyi bilir deseniz hepsi Allah diyecekler. O halde neden Allah'ın dediğine uymuyorsunuz da başkalarının dediğine uyuyorsunuz yahut da kendi akıllarınızın dediğine göre davranıyorsunuz? İşte Allah Azze ve Celle bunun men edildiğini ifade ediyor bize. Onlar bir taraftan bazı hayvanları kendi kendilerine haram kılarken, bir takım hayvanları da haram olması gerekenleri de kendi kendilerine helal kılıyorlardı. Mesela bir deve 5 defa doğurmuş da 5.sinde dişi doğurmuş ise o deveyi haram kabul ediyorlardı artık. O devenin artık kendi putlarına ait olduğunu, adanmış bir deve olduğunu kabul ediyorlardı. 10 defa doğuracak olsa yine aynı şekilde onun putlara ait olduğunu söylüyorlardı. Bir erkek deve, bir dişi deveyi 10 defa dölleyecek olsa onu da artık haram kabul ediyorlardı kendilerine. Ve onların üzerine binmiyorlar ve onların etlerini kendilerine helal görmüyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin haram demediklerini haram diyorlardı.
Bunlar bir taraftan bu şekilde Allah'ın helallerini haram yaparken, Allah namına kesilmemiş, putlar namına kesilmiş olan hayvanlara gelince onları helal görüyorlardı kendi kendilerine. Halbuki asıl haram olacak olan oydu. Leşi haram görmeyenler, Allah'tan başkası namına kesilenleri haram görmeyenler, hatta kendi evlatlarını öldürmeyi bile helal görenler, onu haram görmeyenler, tutuyorlar bu şekilde bir takım haramlar kendi kendilerine koyuyorlardı. İnsanoğlunun nasıl bir noktaya geldiğini gösteriyor bu ayetler. Demek ki o putlar ya da o putperestlik ya da o ideolojiler, ama bugünkü ideolojiler, ama dünküler, ama yarınkiler, Allah'ın gönderdiğinin dışındaki bütün fikirler, demek ki insanoğlunu bu kadar basit ve adi bir noktaya getiriyorlar. Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılarken, haram kıldığı şeyleri ise kendi kendilerine helal kılıyorlar. Evlatlarını öldürmeyi, kızlarını diri diri toprağa gömmeyi helal görenler, bu hayvanları kendilerine haram görüyorlardı. Çelişkiler içerisinde yaşıyorlardı. Sonra da kendi putlarını kendileri yiyorlardı. Helvadan yaptıkları putları yemeleri gibi bu kanunları çiğneyiveriyorlardı. O putlarını yiyiveriyorlardı adeta. Kendi kendilerine diyorlardı ki bu hayvanlar bize haramdır ama falan ve filan yiyebilir. Eğer o hayvanlar haram ise haramı Allah tayin eder. Peki o zaman aynı Allah Azze ve Celle onun kime helal olduğunu da söylemesi icap eder. Hangi ayette Allah onların haram olduğunu söyledi ve hangi ayette falanlara filanlara helal olduğunu söyledi, söylerler mi acaba? Demek ki insanoğlu bir kaynağa dayanmadığı zaman sapıtmaktadır. Kutsal bir kaynağa dayanmadığı zaman, kendi kafasına göre davrandığı zaman çelişkiler içerisinde yaşamaktadır. Ve işte Allah Azze ve Celle onların çelişkilerine misaller veriyor bize. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرَ عِلْمٍ O evlatlarını katledenler, beyinsizce, hiçbir bilgiye dayanmaksızın, bilgisizlik sebebiyle, beyinsizce, zalimce evlatlarını katledenler, onlar hüsrana uğramışlardır. Onların sonları kötü olacaktır. Hem bu dünyada hüsrana uğramışlar, hem de ahirette hüsrana uğramışlardır onlar. Onlar bu dünyada kalplerinin katılaşması suretiyle de hüsrana uğramaktadırlar. Çünkü böyle bir günah işleyenlerin kalpleri katılaşacaktır. Fakir fukara ile yemek yemeyenin de kalbi katılaşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelmiş. Ya Resulallah demişti, benim kalbim çok katı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ağlanması gereken yerde ağlayamıyorum. Kalbim katılaşmış, kalbimin yumuşaması için bana bir yol göster dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerle yemek ye demişti. Fakirlere yemek yedir, onlarla otur sen de ye. Gariban insanlarla beraber ol. Zenginlerle beraber olma. Onlarla beraber olursan işte o zaman kalbin katılaşmaya başlar. Lüks sofralarda oturacak olursan kalbin katılaşır. İşte aynen nasıl ki öyle bir hayat kalbi katılaştırıyorsa, maddi şeyler manevi alemimizi etkiliyorsa, aynı şekilde evlat katli de insanların kalplerini katılaştırır. Ve işte Allah Azze ve Celle bunun bir hüsran olduğunu ifade eder bize. Kendi evladını kürtaj yoluyla öldürenler, hatırlarsanız bir iki ayet evvel de yine bu meseleye temas edilmişti. Geçen sohbetimizde o ayete temas etmiştik. Allah Azze ve Celle onların kendi evlatlarını öldürdüklerini ifade etmişti. Aslında sadece kızlarını da değil, yeri geliyor oğlan çocuklarını da öldürüyorlardı. Bazen rızık korkusuyla, bazen başka bir takım sebeplerle, bazen çocuklarını Allah'a güya adamak suretiyle, bir takım şeyler için oğlan çocuklarını da bazen öldürmeyi adıyorlardı. Allah Azze ve Celle onların bu günahlarında Tekvir suresinde de bahseder bize. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ O diri diri toprağa gömülen küçük kıza, mev'udeye sorulduğu zaman, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ona soracak. Ey yavrucak diyecek, senin baban, senin anan. Çünkü bazen kadınlar da çocuklarını öldürüyorlardı. Kız çocuklarını bazen anneleri de öldürdüğü olurdu. Doğurur doğmaz hemen kız ise toprağa gömer ve geri gelirdi evine. Bazen kadınlar da bu günahı işlerlerdi. Ama genellikle babalar bunu yapıyordu. Allah Azze ve Celle işte bu günahın işlendiği o yavruya, o şekilde canice öldürülmüş olan yavruya kıyamet günü soracağını ifade eder. Bu onu yapan kimseyi tehdit etmektir. Yani onu yapan adam o anda nasıl olacak? Şöyle bir düşünün, Allah kainatın padişahı olan Allah, bütün varlıkları, insanları hepsini yaratmış, mahşerde toplamış, mahkeme-i kübraya çekiyor ve işte o anda soruyor. Seni neden öldürdüler diyor. Onu öldüren babanın, ananın halini düşünebiliyor musunuz? İşte Allah Azze ve Celle böyle tehdit ediyor. Onlar hüsrana uğramışlardır hem bu dünyada, kalplerinin katılaşması yoluyla, hem de ahirette onlar cehenneme girmek suretiyle hüsrana uğramışlardır. Hem de bu dünyada nesillerinin azalması suretiyle de hüsrana uğrarlar. Nesilleri azalır, nüfus azalmaya başlar ve o zaman nüfus yaşlanmaya başlar. Geriden nüfus gelmediği zaman, genç nüfus gelmediği zaman artık nüfus yaşlanacaktır. Çalışmayanlar çoğalacak, çalışmadan yiyenler çoğalacaktır. Ve bu bir millet için bir tehlikedir. İşte o manada da bunlar hüsrana uğrayacaklardır. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ Evlatlarını bu şekilde sefihce, beyinsizce ve ilim sahibi olmadan, hiçbir bilgiye dayanmadan böyle öldürenler, onlar hüsrana uğramışlardır. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ فِتِرَاً عَلَى اللّٰهِ Ve onlar Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri de kendi kendilerine haram kıldılar. Allah'a iftira atmak suretiyle onları haram kıldılar. Halbuki Allah Azze ve Celle onları haram kılmamıştı. Hiçbir peygamberi Rabbul Alemin böyle bir vahiy göndermemişti. Bir deve 5 defa doğurduğu zaman 5.'si dişi olacak olursa, işte o haram olur dememişti. Böyle bir şey söz konusu değildi. Fakat onlar bunu kendi kendilerine haram kıldılar. Allah Azze ve Celle başka haramlarından da bahsedecek onların. Bunların hepsinin Allah'a iftira olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade eder. Demek ki insanoğlu bu şekilde Allah'a bile iftira atabilmektedir. Nasıl ki şeytan da Allah namına yalan söylemiş idi. Hem de cennette Hazreti Adem'i kandırmıştı. Cennette yalan söyleyen bir şeytan var ise, yeryüzünde neden söylemesin ve neden insanları kandırmasın? Ve neden onların peşinden gidenler onlara inanmasın ki? Amr bin Luhay gibiler bu şekilde yalanlar söylerler. Kendi kafalarına göre bir takım kurallar koyarlar ve insanları kendilerine tabi kılarlar. Aslında onlar bu şekilde kendilerine bir takım rızıklar temin etmek istiyorlardı. 5 defa doğuran deve 5.'sine dişi doğurduğu zaman veya 10 defa doğuran deve veya 10 deveyi dölleyen deve veya adanmış develer vesaire bir takım kurallar koyarak bunların hepsi artık putlar içindir diyorlar ve onların o develerin sahipleri tarafından yenilmesinin caiz olamayacağını söylüyorlardı. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki putlara verildiği zaman, putların önünde kurban edildiği zaman bunlar sonuçta o sahte din adamların, o kahinlere gidecekti. Onlar yiyeceklerdi. Onun için bu şekilde kanunlar koymuşlardı. Kendilerini zengin edebilmek için böyle kanunlar koydular. Allah Azze ve Celle onların bu kanunlarının Allah'ın kanunu olmadığını onların yüzüne vuruyor. Allah'a iftira atarak bunu yapıyorlar diyor. Allah namına yalanlar uyduruyorlar, kanunlar koyuyorlar. Fakat sonuçta Allah Azze ve Celle kitabını göndererek neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koyar. Kitabın işte bir gayesi de budur, bir vazifesi de budur. Bu kitabın diğer adı Furkan değil midir? Allah Azze ve Celle bu kitabıyla doğruyla yanlışı ayırt ettiğini ifade etmek için kitabının adının birinin de Furkan olduğunu ifade etmişti bize. Furkan'ı gönderen Allah diyordu Kur'an. Yani hakla batılı ayıran bu kitabı gönderdi. Dolayısıyla bütün meselelerde hak var, batıl var. Mirasın taksim edilmesinde de hak var, batıl var. Neyin haram, neyin helal olduğu hususunda da hak var, batıl var. Hangi elbisenin giyileceği, hangisinin giyilmeyeceği hususunda da hak var, batıl var. İşte Allah Azze ve Celle'nin kitabının bir vazifesi de bu. Bütün meselelerde hakkı ortaya koymak. Ama sadece hakkı ortaya koymak değil, batılın da batıl olduğunu ortaya koymak. İşte bugün bazı Müslümanlar, biz doğruları anlatalım, yanlışları söylemeye gerek yok, insanlar yanlışın yanlış olduğunu kendileri anlarlar diyorlar. Bu Allah Azze ve Celle'nin hitabına uygun olmayan bir bakış açısıdır. Allah'ın kitabı böyle bakmıyor meseleye. Allah'ın kitabı sadece doğruları anlatmıyor. Yanlışın da yanlış olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle kendisinin ilah olduğunu söylemiyor sadece. Kendinden başka diğer ilah taslaklarının yalancı olduğunu da söylüyor. Allah sadece kendisinin koyduğu haramları, helalleri söylemiyor. Kafirlerin koyduğu helalleri, haramları da söylüyor, onların yüzlerine vuruyor. Çünkü başka türlü batılı yıkmanız mümkün değildir. İşte bu şekilde yaparlar. Allah'a iftira atarak قَدَّلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Muhakkak ki onlar saptılar ve zaten de hidayet bulmuş değillerdi. Zaten onlar daha evvel de bu kanunları koymadan evvel de yani zaten muhtedinden değillerdi ki. Zaten onlar işin başından beri fasık idiler ve dal durumunda, sapmış durumda idiler. Nasıl ki Allah Azze ve Celle şeytan hakkında öyle buyurur. Ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Şeytan Allah'a karşı geldi, diretti, dayattı. Kibirlendi ve zaten kafirlerden idi buyuruyor Kur'an. Demek ki şeytan Allah'a karşı gelmeden, Hazreti Adem'e secde etmeyi kabul etmeden evvel de demek ki kafirmiş. Demek ki şeytan daha evvelden de kafirmiş ama melekler bilmiyorlarmış. İşte Allah Azze ve Celle onu ortaya çıkarmak için böyle bir emir ortaya koymuştu. Bu şekilde meleklere ve cinlere emretmişti. Şeytanın kafirliğinin ortaya çıkmasını istemişti. Aslında o emre karşı geldiği andan itibaren kafir olmamıştı. Ve kâne minel kâfirîn ayeti, kâne kelimesi, kâne fiilinin bir tercümesi o şekilde yapılabilir. Kafirlerden oldu demek mümkünse de, kafirlerden idi demek de mümkündür. Yani şeytan emre karşı gelmekle kafir oldu ama aslında ondan evvel de zaten kafirdi. İşte burada da ona benzer bir şekilde, bunlar zaten daha evvel de bu saçma sapan kuralları koymadan evvel de hidayet üzere değillerdi. Sadece bu kanunları koydukları için değil yani. Demek ki daha evvel de zaten hidayet üzere değillerdi. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ Allah Azze ve Celle onların neleri haram kıldığını ortaya koyduktan sonra kendisinin İnsanlar için neler yarattığını da ortaya koyar. Onlar öyle şeyler söylüyor olabilirler ama Allah ne diyor siz ona bakın demek isteniyor. Ve huvellezi enşe'e cennetin mağruşatin ve gayre mağruşat. O Allah öyle bir Allah'tır ki hem çardaklı hem de çardaksız bir takım bahçeler yaratan, inşa edendir. Çardaklı bağları da yarattı. İnsanların çardak yaptığı ve sonra üzerine bağlarını yerleştirdiği o çeşit bitkileri de yarattı. Çardaklı bağlar, bahçeler yarattığı gibi çardaksızları da yarattı. Çardağa ihtiyacı olmayan ağaç gibi yani bir takım bitkileri de yarattı. وَالنَّخْلَ وَالزَّرَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ Ve Allah Azze ve Celle bunların dışında ekini de yarattım. Daha birçok şeyler yarattı. Nahlı da yarattı, zarı da yarattı. Bunların ekilleri, bunların yemesi, taamı da muhteliftir. Bunların lezzetleri birbirinden farklıdır. Ve zeytuna ve rumman müteşabihen ve gayre müteşabih. Allah Azze ve Celle zeytini de yarattı. Narı da yarattı. Ve daha başka şeyleri de yarattı. Bunlar birbirine benzer veya birbirine benzemez şekilde yaratıldılar. Bunların şekilleri birbirine benzese de, bir kısmının şekli benzer, tadı benzemez. Bir kısmının tadı benzer, şekli benzemez. Allah Azze ve Celle bu şekilde onları birbirinden farklı olarak yarattı. Kulû min semerihi izâ esmer. Ve işte bunlar ürün verdiği zaman onlardan yiyin. Hatırlarsanız Allah Azze ve Celle bu surenin içerisinde yine En'am suresinin 99. ayette de bu ayete benzer bir şekilde bir takım varlıklardan bahsetmiş ve bunlardan yenilmesini istemiş idim. Allah Azze ve Celle orada da zeytinden, nardan, hurmadan bahsetmiş, ekinden bahsetmiş, bunların yenilmesini, bunlara bakılıp önce tefekkür edilmesini istemiş idim. Unzuru demişti evvela, bakın demişti bunlara. Şimdi burada ise bakın demiyor Allah Azze ve Celle, kulu diyor, yiyin buyuruyor. Çünkü orada Allah Azze ve Celle'nin maksadı, o ayette maksat insanların düşünmesini sağlamaktı. Düşünün denilmek isteniliyordu. Düşünün, çünkü Allah Azze ve Celle orada kendi kudretini göstermek istemişti. O ayet Allah'ın kudretinden bahseden bir ayetti. O yüzden orada bakın denilmişti. Bakın ondan sonra yiyin. Burada ise bakın denilmiyor. Çünkü burada mesele tefekkür etmelerini sağlamak değil. Çünkü bu ayette mesele Allah'ın kudretini ispat etmek değil. Bu ayette mesele Allah'ın neyi helal ettiğini, neyi haram ettiğini anlatmak. İşte onun için burada Allah Azze ve Celle bakın demiyor. 99. ayette buna benzer şekilde meyveler sayılmış. Ondan sonra bakın denilmiş idi. Bakın üzerinde kafa yorun denilmişti. Tefekkür edin ve Allah'ın kudretini görün, müşahede edin denilmişti. Burada ise yiyin deniliyor. Yani denilmek isteniliyor ki neyin helal olduğuna neyin haram olduğuna Allah karar verir. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Ve işte Rabbul Alemin olan Allah bunlar sizin için yarattı ve bunlardan yiyin. Bunları kendi kafanıza göre haram kılmaya kalkışmayın. Helalleri, haramları Allah tayin eder. Kulû min semerihi izâ esmer. Olduğu zaman, olgunlaştığı zaman veya bunlar bittiği zaman, bu meyveler semere verdiği zaman, bu ağaçlar meyve verdiği zaman ondan yiyin. Ve âtu hakkahu yevme hasâdih. Ve hasat günü geldiği zaman da hakkını verin. Hasat günü geldiği zaman, devşirmeye başladığınız zaman da onun hakkını verin. Sakın onun hakkını vermemezlik etmeyin. Kalem suresinde bahçe sahipleri kıssasında anlatıldığı gibi Allah Azze ve Celle orada üç tane ya da birkaç tane kardeşten bahsediyordu. Bu birkaç tane kardeşin bahçeleri vardı. Ve bunlar sabahleyin gidecekler, bahçelerini toplayacaklardı. Kur'an onları bize anlatır. Peygamberimizden evvel olmuş olan bir olayı bize anlatır. Bunlar birbirlerine dediler ki sabah erkenden kalkalım, gidelim ve devşirelim. Hiçbir fakir fukara da miskin de yanımıza sokulmasın, kimseye bir şey vermeyeceklerdi. Niyetleri oydu. Mallarının zekatlarını vermeyeceklerdi. O yüzden böyle söylüyorlardı. Sakın yarın hiçbir fakir fukara yanımıza sokulmasın dediler. Sabah erkenden gitmek üzere anlaştılar ve yattılar. Onlar bu şekilde konuştukları zaman, fakirin hakkını vermemeye karar verdikleri zaman, bir taif, bir azap onların bahçelerin etrafında dönüverdi. Ve bahçelerini simsiyah hale getiriverdi. Ve işte o zaman onlar hala farkında değiller, evlerinde uyuyorlardı. Sabahleyin kalktılar ve gittiler. Birbirlerine seslendiler. Haydi dediler, devşirecekseniz acele edin. Daha güneş doğmadan gidelim ve toplayalım. Kimse gelmeden toplayalım. Bu şekilde gittiler. Bahçelerine vardıkları zaman tanıyamadılar bahçelerini. Çünkü dün yemyeşil olan bahçe bugün simsiyah kesilmişti. Hayır, yanlış geldik, bu bizim bahçemiz değil dediler evvela. Sonra hayır dediler, evet bu bizim bahçemiz. Ne olmuş bu bahçemize, dün yemyeşildi. O zaman hatalarını anladılar ve biz mahrum bırakılmışlarız dediler. O zaman işte ortancaları, aklı selim olanları yani, doğru düşünenler o zaman onlara dedi ki, ben size dememiş miydim Allah'a tesbih etmeli değil miydiniz? Ben size demedim Allah'ın hakkını, fakir fukaranın hakkını vermeli değil miydiniz? Ben size dememiş miydim böyle olmaz? Bu şekilde hepsini kendiniz yemeyi düşünüyordunuz. Fakirin hakkı yokmuş gibi, şu memlekette yaşayan diğer insanların fakirin hakkı yokmuş gibi düşünüyordunuz. İşte bugün bu başımıza geldi. Evet dediler, hatalarını anladılar. Kezalikel azap diyor Kur'an. İşte azap böyledir. Azap geldiği zaman anlarsınız yani. Azap gelmeden anlamayanlara mutlaka azap gelecektir. Azap gelmeden anlayan Allah Azze ve Celle neden azap etsin ki? Zaten doğru bir hayat yaşayana, Allah Azze ve Celle malının zekatını verene Allah Azze ve Celle neden böyle bir azap etsin ki? İmtihan için gelen bir takım musibetler, onlar ayrı. Onlar insanın derecesinin yükseltilmesi için. Fakat bu ise bir azap. Allah Azze ve Celle bu gibi azapları günahlardan dolayı verdiğini Kur'an'da defalarca ifade eder. Geçmiş milletlerin bu gibi azaplara uğramasının sebebi olarak onların günahları olduğunu Kur'an defalarca söyler. وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَ دَيْدِيكُمْ Size musibet nev'inden her ne geldiyse kendi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Hangi belaya uğradıysanız günahlarınızın sebebiyle uğradınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade eder. Onun için işte Kur'an o bahçe sahipleri kıssasındaki gibi olmasın diye, Allah Azze ve Celle böyle bir azapla azap etmesin diye burada buyuruyor ki, وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ Hasat gününde onun hakkını verin. Bu ayet Mekki, bu sure Mekki bir sure olduğuna göre, bu ayetin de Mekki olma ihtimali büyük bir ihtimaldir. Bu surenin içerisinde birkaç ayetin medeni olduğuna dair bazı rivayetler varsa da, kesin değil, bu ayetin medeni olduğu kesin değil. Sure Mekki olduğuna göre Mekki olduğunu kabul etmek, bu ayetin de Mekke'de indiğini kabul etmek daha uygun olur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Mekke'deyken zekatı emretmediğini biliyoruz. Zekatın Medine'ye gittikten sonra, hicretten sonra ikinci yılda emredildiğini biliyoruz. O halde bu ayette emredilenin zekat olma ihtimali düşük bir ihtimaldir. Allah Azze ve Celle malınızın, bahçenizin, o bitkilerden elde ettiğiniz gelirden hakkını verin hasat gününde, hem de daha sonraya bırakmayın, acele edin yani. Hakkını verme konusunda acele edin. Nasıl ki fakir fukaranın, işçilerin hakkını verirken alnının teri kurumadan vermek lazım. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada bunu ifade eder. Onun hakkını verin ama aynı günde vermeye çalışın mümkünse. Hasat ettiğiniz günde verin ki belalara uğramayasınız ve malınız temizlenmiş olsun. Zekatın da zaten manası temizlemek değil mi? Malı temizlediğinden dolayı ona zekat denilmiş. Bu ayette söylenen şey, emredilen şeyin zekat olmadığını söyleyebiliriz ama yine de Allah Azze ve Celle emrediyor. E'tu ifadesi emirdir ve usulde ifade olunduğu üzere el emru lil vücub, yani emir ifadesi farziyet ifade eder. Onun vacip olduğunu gösterir. Başka bir delil olmadığı müddetçe bu böyledir. Madem ki Allah Azze ve Celle emrediyor, o halde burada vücub var demek ki. Demek ki daha zekat emredilmeden evvel Allah bir takım şeyleri vermeyi emretmiş. Demek ki maldan, daha zekat emredilmeden evvel de demek ki malda böyle bir hak varmış. Daha sonra zekat emri gelmek suretiyle bu daha da açıklığa kavuşturulmuş. Demek ki zekat aslında bu ayeti neshetmemiş, hükmünü kaldırmamış. Demek ki bu ayeti açıklamış. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri birisi diğerini açıklar. İşte zekat ayetleri bu ayeti açıkladı daha sonra. Demek ki zekat emredilmeden evvel de bu şekilde bir hak varmış insanların malında. Allah'ın hakkı varmış. Fakir fukaranın hakkı varmış demek ki malımızda. Demek ki zekat farz değil, kemileyine bu farz imiş onlara. Fakat daha sonra zekat ayetiyle daha da mesele açıklığa kavuşturulmuş. Demek ki Allah Azze ve Celle o günden itibaren daha zekatı farz kılmadan Müslümanları zekat vermeye alıştırmak istemiş. Bu Kur'an'ın yöntemidir. Allah Azze ve Celle farzları yavaş yavaş kademe kademe farz kılar. Haramları da kademe kademe haram kılar. Namazı mesela önceleri Müslümanlar geceleyin kalkıp namaz kılıyorlardı. Bazı rivayetlerde günde iki defa namaz kıldıkları rivayet edilmiştir. Miraç'ta Peygamberimize beş vakit namaz emredilinceye kadar bu böyleydi. Fakat daha sonra beş vakte çıkarıldı. Nasıl ki oruç da bu şekilde iki üç aşamada farz kılındı. Aynı şekilde haramlar da öyle. İçki de mesela üç aşamada haram kılınmıştı. Faiz de bu şekilde kademe kademe haram kılınmıştı. Bu Allah Azze ve Celle'nin yöntemi. Allah bir şeyi haram kılacağı zaman tedricen haram kılıyor. Kademe kademe haram kılıyor. Ve bu şekilde insanlara da örnek oluyor. Demek isteniliyor ki yani ey kullarım, ben sizin Rabbiniz olduğum halde bile, ben bile bu şekilde birden bir haram kılmıyorum. Siz nasıl olur da birden bire bazı şeyler yasaklarsınız? İnsanları eğiterek yasaklar koymanız lazım. Onları alıştıra alıştıra yasaklamanız lazım. Allah Azze ve Celle nasıl ki muta nikahını da kademe kademe haram kıldı. Allah'ın daima yöntemi buydu. İşte zekat da bu şekilde demek ki önce belirli bir miktar belirlenmeden, tam bir rakam söylenmeden, onda bir gibi, yirmide bir gibi, kırkta bir gibi bir rakam belirtilmeden mutlak bir ifadeyle onun hakkını verin denilmiş. Yani makul bir şekilde malınız ne kadarsa hesabını yapın, ona göre yaklaşık olarak bir şeyler verin yani fakir fukaraya. O anda orada bulunanlara bir şeyler verin, onların gönüllerini hoş edin. Allah'a da şükretmiş olun. Allah'ın size verdiği nimetlere karşılık olarak siz de onlara bir şeyler verin. Bu ayet tam olarak sınırları belirlemiyor. Hangi maldan ne kadar verileceğini sınırlarını göstermiyor. Fakat bir şeyler verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde Müslümanlar Medine'de gelecek olan zekata hazırlanmış oluyorlardı. Bu Allah'ın yöntemiydi. Allah Azze ve Celle Müzzemmil suresinde, nasıl ki mesela Müzzemmil suresinin son ayetinde cihattan da bahseder. Müslümanlara evvela gece namazına kalkmayı emretmiş idi. Geceleyin kalkacaklar. Gecenin yarısı kadar veya yarısından biraz daha az veya yarısından biraz daha fazla. Geceleyin kalkacaklar ve namaz kılacaklardı. Kur'an okuyacaklardı. Fakat daha sonra gelen ayette Allah Azze ve Celle bu hükmü kaldırmıştı. Ve içinizden bazıları dedi yola gidecekler. Bazıları hasta olacaklar, bazıları da cihada gidecekler. Allah Azze ve Celle ondan dolayı hükmü hafiflettiğini ifade etti. İleride böyle emirler geleceğini anlatıyordu yani. İleride demek ki cihat Müslümanlara farz olacaktı. Onu çıtlatıyordu Allah Azze ve Celle. Yavaş yavaş onların beyinlerini, kalplerini hazırlıyordu. Demek ki ileride cihat farz olacaktı. Şimdiden söyleniyordu. Henüz farz kılınmamıştı ama söyleniyordu, hatırlatılıyordu. Haber veriliyordu, ileride bir kısmını cihada gidecek, o zaman geceliğin kalkıp namaz kılamayacaksınız. İşte ondan dolayı sizden bu hüküm hafifletildi buyuruluyordu. İşte nasıl ki başka meselelerde kademe kademe, alıştıra alıştıra, haber vere vere Allah Azze ve Celle farz kılmış, haram kılmış ise, zekatı da bu şekilde Allah Azze ve Celle farz kıldı ileride. Önce bu şekilde bir şeyler verin dedim. Malınızı bakın, malınıza bakın ve gönlünüzden koptuğu kadar bir şeyler verin fakire. Fakat daha sonra zekatla ilgili hükümler geldi. Bazı mallardan 1/40, bazı mallardan 1/10 ve 1/20. Allah Resulü'nün diliyle Allah Azze ve Celle o miktarları açıkladı. İşte artık ondan sonra herkes Allah Resulü'nden öğrendiği şekilde onları vermek zorunda kaldı. Demek ki Müslüman bir insan kendi malından hesap yapmadan verecek olursa bu hükme tabi olmuş olur. Demek ki hesap yapmadan, malın hesabını yapmadan, alacağını vereceğin hesabını yapmadan, fıkıh kitaplarımızda açıklandığı üzere hesabını yapmadan zekat vermeye kalkarsa caiz olamaz. Çünkü bu ilk hükümdür. İşte bu surede, En'am suresinde gelen hüküm odur. Bir şeyler verilmesi yani emredilmiştir ama daha sonra medeni surelerde Allah Azze ve Celle onu artık zekat olarak isimlendirmiş ve Peygamberimiz de miktarını belirlemiştir. Dolayısıyla hesap yapmadan verilmesi doğru olamaz. 1/40'ın altında ya da tarım mahsulü ise 1/10 veya 1/20'in altında verilmesi caiz olamaz. Çünkü artık hüküm belirlenmiştir. Bu ayete göre davranılması caiz olamaz. Bir şeyler vereyim de ne kadar olursa olsun denilmesi caiz olamaz. Ve atu hakkahu yevme hasadi. Onun hakkını hasat gününde verin. Allah Azze ve Celle demek ki farzların, vaciplerin yapılmasında acele edilmesini istiyor. Demek ki hemen hasat gününde verilmesini istiyor. Demek ki Kur'an bu şekilde ileriye hazırlık yapıyor. Ve Müslümanlar Medine'de İslam devletini kurdukları zaman, bu hükümler geldiği zaman şaşırmasınlar isteniliyor. Onlar yavaş yavaş farzlara alıştırılıyorlar. وَلَا تُسْرِفُوا Verin hakkını ama israf da etmeyin. Zekatınızı verin ama israf da etmeyin. Yahut da sizin malınızda bu ayet geldiği zaman henüz demin anlattığım gibi miktarı belirlenmiş olan bir zekat mevcut değildi. O yüzden insanlar veriyorlardı ama kafalarına göre veriyorlardı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle israf etmeyin buyurdu. Sahabeden birisi çok miktarda vermişti. Toplamıştı hurmalarını ve ne kadar olursa, bugün kim gelirse yanıma, ne kadar yerse yesin seslenmeyeceğim, herkes yesin demişti. Ve sonra kendisine bir şey kalmamıştı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle ve la tusrifu dedi. İsraf da etmeyin. Evet vereceksiniz ama o sefihlere de malınızı beyinsizce yedirmeyin, israf ederek yedirmeyin. Çalışmayan tembel tembel oturanlara, hiçbir hakkı olmadığı halde ellerini açanlara, onlara da yedirmeyin malınızı. İsraf da etmeyin. Demek ki Allah Azze ve Celle insanların infakta bile aşırı gitmemelerini istiyor. Demek ki kendisini fakir edecek kadar ileriye gitmek, demek ki dinde aşırı gitmek, işte buna benzer şeylere denir. Nasıl ki mesela sohbetin başında anlatmış olduğum o üç kişi gibi takva sahibi olabilmek için evlenmemeyi yahut geceleri sabaha kadar namaz kılmayı veya her gün oruç tutmayı iddia eden, böyle yapacağını söyleyen kimseler nasıl ki dinde aşırı gitmişlerse, aynı şekilde infak verirken de aşırı gitmek mümkün. Demek ki Allah yolunda mal verseniz bile aşırı gitmeyeceksiniz. Demek ki öyle bir durum yok isem, bütün malınızı vermeniz gereken bir durum da olabilir bir gün. Eğer ümmet-i Muhammed için, ümmetin kurtuluşu için bir gün eğer bütün malını vermen gerekse onu da vermek zorundasın. Bazen farz olabilir böyle bir şey. Ümmetin kurtuluşu için farz durumuna gelebilir. 1/40 değil 1/40'ını vermen de gerekebilir. Fakat o durumlar istisnadır. Normal zamanlarda ise infakta bile aşırı gitmemek, israf etmemek, fakir duruma düşmemek, insanlara el açacak duruma düşmemek Allah'ın emridir. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim la tusrifu buyurmuştur. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Madem ki Allah israf edenleri sevmez, o halde Allah'ın sevmediklerinden olmamak için israf etmemek lazım. İnfak ederken bile infak ederken bile, Allah yolunda bir fakire verirken bile israf doğru değil ise, bir de düşünün yerken içerken israf etmeyi. Bir de düşünün mesela zamanımızı israf etmeyi. Düşünün Allah yolunda olan bir israf bile doğru olmazken, nefis yolunda olan bir israf nasıl doğru olabilir? Sigara nasıl doğru olabilir? Allah yolundaki israf bile caiz olmazken, ve la tusrifu diyerek Kur'an bunun haram olduğunu ifade ederken, nasıl olur da Allah yolunda olmayan, nefis yolunda, şeytan yolunda olan israflar doğru olabilir? Ve minel en'ami hamuleten ve ferşem. Allah Azze ve Celle bize verdiklerini sayıyor. Size aynı zamanda Allah en'amı da verdi, hayvanları. Koyunu, keçiyi, deveyi, sığırı da verdi size. Onlardan bir kısmı hamuledir, bir kısmı ferştir. Bir kısmı yük taşır yani, bir kısmı da yük taşımaz. Bir kısmı deve gibi, at gibi yük taşır. Bir kısmı ise koyun gibi, keçi gibi, onun vücudu yere yakındır. Yere yakın olan manasında, yere yaygın olan, yere yayılmış olan manasında ferş kelimesi. Firaş da buradan gelir, yani yatak. Bu hayvanların yünlerinden yatak yapıldığı için böyle söylenilmiş de olabilir. Allah Azze ve Celle koyunun, keçinin yününden yatak yapıldığı için ve onların postları yere serildiği için, üzerinde oturulduğu için ondan dolayı da buna ferş kelimesini kullanmış olabilir. Bu hayvanların bedenlere, yere yakın olduğundan dolayı, diğerleri gibi yerden yüksek olmadıkları için, deve gibi, at gibi yüksek olmadıkları için de böyle söylenmiş olabilir. Aynı zamanda bazıları ayakta kesiliyorlar, deve gibi mesela. Fakat bunlar ise yere yatırılmak suretiyle kesilirler, koyun ve keçi gibi. İşte ondan dolayı bunlar yere yatırıldıklarından dolayı bunlara ferş denilmiş de olabilir. Allah Azze ve Celle öyle bir kelime kullanıyor ki bütün bu manaları ifade ediyor. Hepsi de doğrudur aslında. Evet, koyunun hem yününden istifade edilir, yatak yapılır, firaş olur. Hem de kendisinin vücudu yere yakındır. Hem de kendisinin postundan istifade edilir, yere serilir, üzerine oturulur. Hem de kendisi yere yatırılmak suretiyle kesilir. Hem de kendisi yerde sürekli olarak otlanır. Ama deveye gelince deve ayakta kesilir. Deve yük taşır, koyun yük taşımaz. İşte Allah Azze ve Celle size böyle her türlü hayvanı verdik buyuruyor. Kendisinin bize vermiş olduğu nimetleri saymak suretiyle ona şükretmemizi istiyor. Allah Azze ve Celle daha bizim elimizde arabalar, kamyonlar yokken, ta ilk insana bile bunları vermişti. Onların da ihtiyacı vardı, Hazreti Adem'in de ihtiyacı vardı taşıyacak bir hayvana. Çünkü kendisinin gücü yetmiyordu. Hazreti Adem'e de verildi bunlar, ondan sonraki nesillere de. Allah Azze ve Celle insanı dünyaya indirirken beraber bunları hazırlamıştı zaten. İnsan şerefli bir varlık olarak dünyaya inecekti. İnsanı başkaları taşıyacaktı, hayvanlar taşıyacaktı. Hayvanların etlerini yiyecekti insan. Dolayısıyla insana her şey hazırlandıktan sonra insan yeryüzüne indirildi. Hazır bir dünyaya kondu insanoğlu. Allah Azze ve Celle bize verdiği nimetlerini hatırlatıyor. Bu hayvanları size kim yarattı diyor yani. Madem ki Allah diyecekler, o halde bu hayvanlar üzerinde nasıl olur da siz kanun koyarsınız? Madem ki bunları yaratan Allah'tır. Yani ve huvellezi halakakum, halaka lekum yani, minel en'ami hamuleten ve ferşe. Vav burada atıf içindir. Yani bütün bunları Allah sizin için yarattı. Nasıl ki diğer bitkiler sizin için yaratmıştı, aynı şekilde bu hayvanlar da sizin için yaratmıştı. O halde kim yaratmışsa onun dediği olur. Madem ki yaratan odur, o halde siz nasıl kanun koyuyorsunuz? Kulu mimme razakakumullah. O halde bunlardan yiyin. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Ve şeytanın adımlarına uymayın. Şeytan nasıl ki sizin babanızı Hazreti Adem'i daha evvel kandırmıştı. Yiyecek ile kandırmıştı. Siz de şeytana uymak suretiyle yiyeceklerle aldanmayın. Allah'ın haram dediği şeyden uzak durun. Babanız Adem gibi hata etmeyin. Şeytan nasıl ki babanızı kandırdı, yememesi gereken şeyi yedirdi. Aynı şekilde size de yememeniz gerekenleri yedirebilir. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Allah Azze ve Celle bize Hazreti Adem'in kıssasını değişik yerlerde anlatmıyor muydu? Hazreti Adem'i Allah Azze ve Celle cennette her şeyi helal kıldığı halde bir şeyi haram kılmıştı ve şeytan oradan yaklaştı. Adem'in zayıf noktasını tespit etmişti. Demek ki Hazreti Adem'de böyle bir zayıf nokta var. Biz de onun evladıyız. Bizde de aynı zayıf noktalar var. Demek ki insanın zayıf noktalarından birisi bu yeme konusu. O yüzden Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyurur. Siz bana iki şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. İki sakalınızın arası yani ağzınızı ve iki bacağınızın arasını yani nefsinizi, şehvetinizi bana garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Yani insanları cehenneme götüren iki büyük günah, iki büyük sebep işte bunlardır denilmek isteniliyor. İnsanlar ya ağızlarıyla yediklerinden, içtiklerinden ya da konuştuklarından dolayı cehenneme gider. Yahut da şeytana uyar, nefislerine uyarlar, zina ederler, o yüzden cehenneme giderler. Allah Resulü bu iki noktada insanları uyarmak istemişti. Ve işte Hazreti Adem de o şekilde kandırıldı. Hazreti Adem'i o zaman cennette zinaya teşvik edemezdim. Zaten bir tek Havva vardı yanında. O da onun eşiydi zaten. Dolayısıyla zina ile onu cennetten kovdurması mümkün değildi. Oradan yaklaşamıyordu cennetteyken. Ama cennette haram olan bir meyve vardı ve oradan yaklaşması mümkündü. Demek ki şeytan haram olan noktalardan yaklaşacak. Demek ki şeytan cennette Hazreti Adem'i sadece yiyecek ile aldattıysa bizi ise bu dünyada Efendimizin söylediği iki noktadan özellikle aldatacaktı. İşte o yüzden Peygamberimiz o noktalara dikkatimizi çekiyor. Ve nasıl ki Hazreti Adem o şekilde yemek suretiyle cennetten kovduruldu ise şeytan tarafından. Şimdi de bize aynı şey yapacak Adem'in evladına. Çünkü bizim düşmanımız. Çünkü şeytan Adem yüzünden cennetten kovulmuştu. Öyle kabul ediyordu. Hakikatte Adem yüzünden cennetten kovulmamıştı. Aslına bakarsanız kendi kendisini cennetten kovdurmuştu. Hazreti Adem ona bir şey yapmadı. Hiçbir varlık da şeytanı gidip kandırmadı. Aslında o Adem yüzünden cennetten kovulmadı. Kendi nefsi yüzünden cennetten kovuldu. Kibirli olduğundan dolayı, Allah'a asi olduğundan dolayı cennetten kovuldu ama o Adem'i suçlar durur. Sanki Adem yüzünden kovulmuş gibi Adem'e ve evladına karşı düşmanlık yapar. İşte Kur'an-ı Kerim o yüzden ona işaret ediyor. Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır buyurur değişik ayetlerde. Şeytanın adımlarına uymayın. وَلَا تَتَّبِيُنْ هُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ O sizin için apaçık bir düşmandır. Hakikaten de apaçık olduğunu anlayamıyor muyuz? Gerçekten de şeytanın mesela bizi tahrik ettiği şeylere bir bakın. Şeytanın tahrik ettiği şeyler gerçekten de kötü şeyler değil midir? Gerçekten de kötü şeyler için tahrik ettiğine göre bizim için apaçık bir düşman değil midir? Gerçekten de anlamıyor muyuz mesela kalbimizde kötü bir şeyler oluştuğu zaman, kötü bir şey yapmak istediğimiz zaman onun şeytandan olduğunu anlamıyor muyuz? Anlıyoruz. Demek ki gerçekten de şeytanın bize olan düşmanlığı bizim için de açıktır, kapalı değildir. Hemen anlıyoruz mesela şeytana uydum diyoruz. Veya şeytan beni aldatmak istiyor diyoruz. Şeytan benimle çok uğraşıyor diyoruz. Bunun gibi sözler söylüyoruz. Demek ki biliyoruz. Demek ki şeytanın bize olan düşmanlığı gayet açıktır. Demek ki insan anlayabilmektedir. O yüzden yarın anlayamadım ya Rabbi demesi mümkün olmayacaktır. Kur'an şeytanın bize apaçık düşman olduğunu söylüyorsa o halde apaçık demektir. Birileri ben şeytanı göremiyordum, benim için açık değildi diyemez. Çünkü Kur'an aduv-u mubin diyor. Allah diyorsa doğru söylüyordur. Madem ki Kur'an aduv-u mubin diyor, o halde öyledir. Apaçık bir düşmandır, hiç kimse yarın aksini söyleyemez. Ayet onu da işaret etmiş oluyor. Yani yarın, ya Rabbi bilmiyordum, görmüyordum, o yüzden beni aldattı denildiği zaman kabul edilmeyecek. Çünkü aslında insan bazı duyguların, vesveselerin şeytandan olduğunu açıkça anlayabilmektedir. O halde hiçbir şekilde insan mazur olamayacak, kendisini yarın kıyamet gününe savunamayacaktır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kendisinin vermiş olduğu nimetleri bize anlatıyor. Ve bu nimetlerin madem ki kendi tarafından verildiğini, kendi tarafından verildiyse o halde kanunun da onun tarafından konulacağını ifade ediyor bize. Kafirlere sorsanız diyor mesela başka ayetlerde. Ey Resulüm onlara sorsan, gökleri kim yarattı? Allah derler. Yeri kim yarattı desen gene Allah derler. Peki o halde de ki onlara neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? İşte aynı şekilde burada da şu zeytinleri, ekinleri, hurmaları, narları veya şu hayvanları, develeri, koyunları, keçileri kim yarattı deseniz Allah derler. Peki madem ki Allah yarattı o halde neden onun dediği gibi kabul etmiyorsunuz? Madem ki insanları Allah yarattı, neden Allah'ın dediği gibi insanları idare etmiyorsunuz? Madem ki kainatı Allah yarattı ve mükemmel bir şekilde de idare ediyor, kainatı idare eden Allah sizi mi idare edemeyecek? Neden o halde Allah'tan almıyorsunuz da kanunlarınızı kafanızdan alıyorsunuz, elin gavurundan alıyorsunuz? Neden? Neden Allah'tan alacağınızı onlardan alıyorsunuz, söyler misiniz? İşte Allah'tan almayanların sonu budur. Gidecekler, Allah'a kul olmayanlar kullara kul olacaklar. Bundan kurtuluş mümkün değil. İlla bir şeylere kul olacaklar. Çünkü insanın fıtratında var. Bir takım şeylerin haram olması gerektiğini fıtrat anlıyor. Fıtrat bir takım şeylerin haram olması gerektiğini anlıyor. Madem ki anlıyor, o halde bir kaynak bunu belirtmeli. Sağlam bir kaynak insana neyin haram neyin helal olduğunu belirtmeliydi. İşte o kaynak geldi ve insan o kaynağı kabul etmedi. Semaniyet ezvec, 8 tane eş ya da 8 tane zevç kelimesi, ezvec zevcin çoğuludur. Zevç kelimesi Türkçe'de çift manasında da kullanılıyorsa da aslında çift değil, o çiftin bir ferdi manasında anlamak icap eder. 8 çift dediğimiz zaman aslında Türkçe'de yanlış olmaktadır. Semaniyet ezvec bazı meallerde 8 çift olarak tercüme edilmiştir. Halbuki Türkçe'de çift kelimesi İki taneyi içerir. Dişi ve erkeği içerir yani. 8 çift o zaman 16 yapar. 16 fert yapar. Halbuki bu ayette 8 fertten bahsedilmektedir. Semaniyet ezveç. 8 tane fert. Mined da'nisneyn ve minel ma'zisneyn. Koyundan da 2 tanem. Keçiden de 2 tanem. Kul ez zekereyn harrama emil unseyeyn. De ki, İki tane zeker yani erkek, Allah iki tane zekeri haram kıldı. Allah iki tane zekeri mi haram kıldı yoksa dişileri mi haram kıldı? Emmeştemelet aleyhi erhamun unseyeyn. Yoksa bu dişinin rahminin, bu dişilerin rahimlerinin kapsadığı yavruları mı haram kıldı? Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadıkîn. Haydi haber verin bana bir ilme dayanmak suretiyle ama. Kafanıza göre değil, haydi bana haber verin. Eğer gerçekten sadık iseniz, davanızda, iddianızda samimi iseniz, haydi söyleyin bakalım. Allah Azze ve Celle bu ikiden, koyundan ve keçiden, bu her ikisinden de neyi haram kıldı? Erkeği mi, iki erkeği mi haram kıldı? Koyunun ve keçinin erkeğini mi? Yoksa koyunun ve keçinin dişisini mi haram kıldı? Yoksa bu dişilerin taşıdığı yavruları mı haram kıldı? Neye göre haram diyorsunuz, söyleyin. Peygamberimizle tartışmıştı onlardan birisi. Dedi ki, ya Muhammed, duydum ki sen bazı şeyleri helal diyormuşsun. Malik adında bir kafir gelip peygamberimizle tartışmıştı. Allah Resulü buyurdu ki, evet, Rabbim öyle buyuruyor, sizin haram dediklerinizin helal olduğunu söylüyor benim Rabbim. Siz koyuna, keçiye kendi kafanıza göre kurallar koydunuz. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 5 defa doğuran, 5.sinde dişi doğuran deveyi, falanı filanı kendi kafanıza göre haram olarak tayin ettiniz. Söyleyin bakalım dedi. Allah Resulü ona sordu. Siz bunları haram derken neye göre haram diyorsunuz, söyler misiniz? Delilinizi getirin. Haram diyecek olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle nerede haram demiştir bunlara, söyleyin dedi. Hangisinden kaynaklanıyor haram oluşum? Dişiden mi kaynaklanıyor, erkekten mi kaynaklanıyor haram oluşu? Yoksa rahimlerin taşıdığı yavrulardan mı kaynaklanıyor haram oluşu? Malik düşündü. Kafirlerin temsilci olarak gönderdiği kişi, onların hatipleri, tartışmacıları, münazara için gelen adamları düşündü. Eğer dedi erkek desem, erkeğinden dolayı haram kılmıştır Allah desem, o zaman tüm erkekler haram olacak. Düşündüm, eğer dişisinden dolayı haramdır desem, o zaman tüm dişiler haram olacak. Eğer yavrusundan dolayı haramdır desem, o zaman ikisi de haram olacak. Hem dişi hem erkek haram olacak. Şaşırdı kaldı, ne diyeceğini bilemedi. Hani nasıl ki mesela, atla, affedersiniz, eşeğin birleşmesinden meydana gelen katır haramdır. Katırın haram olmasının sebebi, merkepten, onun babasının merkep olmasıdır. Yani birisi haram, birisi helal olduğu zaman, evet at helaldir ama merkep haramdır. Birisi haram, birisi helal. Anasından, babasından birisi helal, birisi haram olduğu zaman haram galip gelir. Ve onun haram olduğuna hükmedilir. Demek ki bir şeyde haramla helal birleştiği zaman, o şeyin haram olduğuna hükmedilir. Allah Resulü işte bunu kastediyordu. Yani siz bu hayvanları katır gibi görüyorsunuz. Sanki anası helal, babası haram, yahut da babası helal, anası haram. Siz bu şekilde kendi kendinize bir kural koymuşsunuz. Neden dolayı haramdır, söyler misin dedi. Neden dolayı haram? Hadi katır, merkepten dolayı haram. Peki bu koyun ve keçi neden dolayı haramdır, söyler misin dedi. O zaman sustu ve kaldı. Sen söyle dedi, ya Muhammed. Sen söyle, ben seni dinliyorum dedi. Çünkü cevap veremiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem can alıcı noktasından yakalanmıştı. Tam noktasından yakalanmıştı ve susmak zorunda kalmıştı müşrik. İşte Kur'an o noktaya da işaret ediyor. Buyuruyor ki, koyundan iki, keçiden de iki, yani dişi ve erkek demek isteniyor. De ki onlara, Allah Azze ve Celle iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi haram etti? Yoksa bu dişilerin taşıdığı yavruları mı haram etti? Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadıkîn. Haydi haber verin bakalım bana. Gerçekten sadık iseniz, bir kaynağa dayanıyorsanız, eğer gerçekten bir kaynağınız varsa onu hakikaten bir kaynağınız varsa haydi onu açıklayın dedi. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bir şey söylemiş oluyor bize. Demek ki insanoğlunun kendi kendine haram koyma yetkisi yok. Demek ki eğer bir şeye haram denilecekse, onun başka bir harama kıyas edilmesi lazım. bir başka şeyin, bir başka şeye dayanması lazım. Demek ki bir şey eğer hiçbir şekilde haramlığına dair bir delil bulunmuyorsa, Kur'an'dan veya sünnetten açık bir delil yahut da kıyas yoluyla bir haramı kıyas yapılmak suretiyle haram olduğu anlaşılmıyorsa, mesela Kur'an-ı Kerim içkinin haram olduğunu ifade eder. Eroinin haram olduğuna dair Kur'an'da açık bir delil mevcut değil. Ama biz onu ona kıyas etmek suretiyle haram olduğunu söyleriz. Çünkü içkinin haram olmasının illeti onun sarhoş edici olmasıdır. O halde sarhoş edici olan her şey haramdır. Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi kullu müskürün haram. Her iskar edici, sarhoşluk verici olan şey haramdır. İşte bu şekilde bir delile dayanması lazım. Ya Nas'a dayanacak, Kur'an'a, sünnete dayanacak. Ya da icmaya dayanacak. Yahut da bir kıyasa dayanacak. Bunların hiçbirine dayanmadığına göre o zaman neye göre haram diyorsunuz? وَمِنَ الْاِبِلِ اِسْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اِسْنَيْنِ Ve aynı şekilde deveden de iki, bakardan da, inekten de iki. قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِنْ اُسَيَّيْنِ De ki onlara ey Resulüm, Allah bu iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُسَيَّيْنِ Yoksa bunların kapsadığı bu dişilerin karnındaki yavrular mı? اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَسَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَذَا Allah böyle bir şey yapmadı ama sizin varsa bir deliliniz ortaya koyun. Yoksa Allah bunları haram kıldığı zaman siz orada mıydınız? Allah bunları haram kıldığında siz orada ona şahitlik mi yapıyordunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde onlarla alay ediyor. Onların yanlışlar içinde olduğunu ortaya koyuyor. اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَسَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَذَا Allah bunları bu şekilde vasıflandırdığı zaman yanında mıydınız? Şu haramdır dediği zaman orada mıydınız? Allah Azze ve Celle bu şekilde dört çift yani sekiz fert yani koyun, keçi ve sığır ve deve bunların dişisi ve erkeği bunların hepsinin helal olduğunu ifade etmiş oluyor bu şekilde. Siz yani bunların erkeğini haram diyecek olursanız neye göre diyorsunuz? Eğer dişi haram diyecek olursanız neye göre söylüyorsunuz? Yavruların haram diyecek olursanız o zaman neye göre söylüyorsunuz? Hiçbir deliliniz mevcut değil. O halde boş konuşuyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin yanında mıydınız? Veya kitabını mı okudunuz? Tabii ki Allah'ın yanında olmak mümkün değil. Tabii ki Allah bu hükmü koyarken ona şahit olmak mümkün değil. Ama Allah'ın kitabına şahit olmak mümkün. Allah'ın kitabında böyle bir hüküm mü görmüştünüz? O halde demek ki Allah Azze ve Celle kitabında haram dememiş isem veya Resulü sahih hadislerinde ona haram dememiş ise o halde onu haram kılmak kimsenin yetkisinde değil. Demek ki hangi hayvan haram, hangi hayvan helal buna karar verilirken ya ayet olacak ya hadis yahut da ulemanın içtihadıyla kıyas yolu ile Peygamberimizin hadislerinde ya da Kur'an'dan anladıkları bir takım illetlere dayanmak suretiyle kıyas yapacaklar ve kıyasa göre haram diyecekler. Mesela Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem eğer vahşi hayvanların haram olduğunu söylemiş ise, sürüngenlerin haram olduğunu söylemiş ise mesela veya mesela vahşi kuşların haram olduğunu söylemişse veya mesela evcil hayvanlardan yırtıcıların köpek ve kedi gibi et yiyenlerin veya insana saldıran vahşi hayvanların haram olduğunu söylemiş ise bunlar veya başka bir takım rivayetler varsa sahih olarak bu hususlarda bir takım hadisler gelmişse onlara bakarak ancak haram denilebilecektir. Demek ki başka türlü haram demek mümkün değil. Zaten bundan sonraki ayette de Allah Azze ve Celle nelerin haram olduğunu bize açıklıyor. Şunlar, şunlar ve şunlar. Bunların dışında ben bir haram bulamıyorum de onlara ey Resulüm. Ben bana vahyedilen bu kitabın içerisinde şunların, şunların, şunların dışında daha sonra gelecek olan ayette sayılacak onlar. Şunların dışında bir haram bilmiyorum. Siz bunları nereden çıkardınız? Hangi kurala göre, hangi kıyasa göre bunları çıkardınız? İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle insanların çelişkiler içinde olduğunu ifade ediyor. Sonuç olarak demek ki insanların kanun koyma yetkisi yok, haram tayin etme yetkisi yok. Eğer birileri bir takım şeylere helal diyecek olursa kendi kafasından, kendinin ilahlığını ilan etmiş demek olur. Birileri de bir takım şeylere haram diyecek olursa kendi kafasından, o da kendinin ilahlığını ilan etmiş olur. Ve her kim de bunların ilahlığını kabul edecek olursa onların kulluğunu kabul etmiş olur. Ve yapmış olduğu itaat de onlara ibadet hükmüne geçer. İşte Allah Azze ve Celle şirke düşmememiz için bunları açıklıyor. Haram yasak olan demek, illa da hayvan veya bitki için söylenmez bu. Yasak olan her şey haramdır. Bir kimse illa da filan şeyi ben size haram ediyorum demesi gerekmez. Veya bir kimsenin ben filan şeyi size helal ediyorum demesi de gerekmez. Ben size şunu yasaklıyorum dediği zaman kendisini ilahlaştırmış olur. Ben size şu yasak olan şeyi, Allah'ın yasak ettiği şeyi size serbest bırakıyorum dediği zaman kendisini ilahlaştırmış olur. Çünkü bir şey yasaklamak veya onu serbest bırakmak yeryüzü Allah'ın olduğuna göre Allah'ın hakkıdır. Onun için insan ne kendisi böyle bir şey yapacak ne de böyle bir şey yapanlara itaat edecek. Peygamberimizin Adi bin Hatem'e dediği gibi o alimleriniz, rahipleriniz ve sizin ilahlaştırdığınız o reisleriniz, başınızdakiler size Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal ediyorlardı. Ve siz de onlara uymuyor muydunuz? Helallere helal, onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demiyor muydunuz? Onlara itaat etmiyor muydunuz? Evet dedi Adi bin Hatem. İşte Efendimiz buyurdu ki, sizin bu yapmış olduğunuz itaat onlara ibadetin ta kendisidir. İsterseniz onlara secde etmeyin, isterseniz rükû etmeyin, onların yasak dediğine yasak derseniz, Allah serbest ettiği halde onlar yasaklamaya kalkarsa, siz de bunu kabul ederseniz, ya da tam tersini Allah yasak ettiği halde onlar serbest bırakmaya kalkarsa, Allah'ın haram dediği şeyi serbest etmeye kalkarsa, siz de bunlara itaat ederseniz, işte bu itaatiniz onlara ibadettir. Siz onların kulusunuz, onlar da sizin Rabbinizdir demektir. Halbuki Müslümanın bundan kendisini koruması farzdır. Çünkü bu şirktir. Her kim bunu yapmaya kalkarsa Müslüman onun karşısında durmak zorunda. Allah'ın haram dediği şeyi serbest bırakmaya kalkarsa Müslüman onun karşısında durmak zorunda. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Vettakullah innallaha semi'un alim. Ey müminler, ey müminim diyenler, hakikaten iman etmiş olanlar Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Allah bir şey haram dediği zaman siz helal demeyin. O yasak derse siz serbest etmeyin. O serbesttir derse siz yasak etmeye kalkışmayın. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve geçirmeyin. Ne siz geçeceksiniz, ne de başkalarının geçmesine müsaade edeceksiniz. İşte Kur'an'ın insanlara vermek istediği mesaj budur. Yetkili olan Allah'tır. İnsanlar Allah'ın kullarıdır. Onları Allah bir süperinden yaratmıştır. Bunu unutmamalıdırlar. Hadlerini aşmamalıdırlar. Allah'ın önüne geçmemelidirler. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.